Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine dop dolu bir gündemle birlikteyiz hocam. Ki hafta başında Brüksel'de NATO zirvesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'yi temsilen o zirvede yer aldı ve çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Tabii bu görüşmelere geçmeden önce NATO zirvesinin sonuçlarına bir göz atacak olursak neler çıktı? Türkiye'ye yönelik Türkiye'nin iç güvenliğine dair destek açıklaması vardı bu sonuç bildirgesinde. Başka neler dikkatinizi çekti? Hangi konular öne çıktı? Bununla başlayalım. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önemli görüşmeleriyle devam edelim.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. NATO malumunuz dünyanın şu anda hemen hemen, hatta insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük askeri paktı. Evet. Ve ismi de North Atlantic, yani ilk kurulduğu yıllarda 1948-50'li yılları düşünürsek dünyanın merkezi Avrupa'nın batısıyla Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları arasında. İşte bu Kuzey Atlantik'teki ticaretin korunması, yani dünya barışı deyince orası geliyordu. Arkasından Sovyet tehdidine karşı da Avrupa ülkelerini şemsiye altına alan bir çatı kuruluştu. Türkiye'nin de işte 1952'de Kore'de bir bedel ödeme karşılığında girdiği bir kuruluş. Ve 1990'lı yıllara gelinceye kadar NATO karşısında bir Varşova Paktı vardı. Buna karşı konuşlanıyordu. Komünist yayılmacılığına karşı özgür kapitalist dünyanın koruyucusu konumundaydı. Ardından 90'lı yıllarda bir ara İslam'ı, işte fundamentalist, evet, İslam'ı bunun karşısına koymaya çalıştılar. İşte bu bahaneyle Afganistan'ın, Irak'ın işgal edilmesi, işte İslami terör kavramının gündeme sokulmasının yegane sebebi NATO'ya bir düşman bulmaydı. Bence gözden kaçan bir şey vardı bu zirvede.
Neydi hocam?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın şahsında aslında NATO'nun lokomotifi, lider ülkesi Amerika'dır. Nasıl ki Avrupa Birliği'nde Almanya ise, NATO'da da Amerika Birleşik, evet, Devletleri'dir. Ondan sonraki ikinci, üçüncü, dördüncü koltuk boş aslında. Arkasından Türkiye, İngiltere gibi ülkeler geliyor, sıralanıyor. Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler işte orta büyüklükte üyeler. Diğerler de etkisiz eleman, dolgu malzemeler. Yani NATO'ya üye olmuştur ama diyelim ki bir Litvanya, Letonya, Estonya'nın tek, evet, derdi Rusya'ya karşı o şemsiyenin altına sığınmaktır.
Stratejik olarak, evet, üye yapılmış.
Şimdi NATO'yu şuna benzetiyorum. Bir işte orta çağ şövalyesi düşünün. İyi eğitimli, kılıcı kınında bekliyor. Da bu şövalyenin kılıcını çekmesi için karşısında bir
düşmanın lazım,
bir karşılaşacağı bir rakibinin olması lazım. Şu an NATO'nun böyle bir rakibi yok. Yani, evet, en büyük açması bu. Kendine bir düşman oluşturmaya çalışıyor. Bu nedenle de geçtiğimiz haftalarda işte Ukrayna ile Rusya arasında Donbas krizi çıktığında, hı-hı, ben şunu söylemiştim. Önümüzdeki aylardaki o NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı bu Ukrayna-Rusya ilişkilerini belirleyecektir. Çünkü NATO Ukrayna ve Gürcistan'ı şemsiyesi altına almayı ve genişlemeyi düşünmesi demek, Rusya'ya bir meydan okuması demektir. Rusya bunu artık kendi milli çıkarlarına bir tehdit olarak görüyor. Evet. Ve nitekim NATO bunu yaptı. Yani adeta Rusya'yı böyle hani bir arının şeyine kovanla çomak sokulur gibi. Çünkü neden? Arayı gerginleştirmek istiyor. Bir diğer konu Çin'i düşmanlaştırıyor. Ya Çin'in şu andaki dünyadaki uygulamaları ekonomik olarak devasa bir sermaye birikimi oluştu. Çünkü o ihracattan elde ettiği paraları halkının refahını harcamayarak bir birikim oluşturdu. $1 trilyon üzerinde dolar rezervi var. Afrika ülkelerine ucuz krediler vererek, borçlandırarak o pazarlara girdi ve hızla işte Amerika ekonomisini geçme yolunda. Şimdi Çin'in ekonomisinin Amerikan ekonomisini geçmesi veya küresel olarak Çin'in etkin olmasının Avrupa'daki insanlar açısından çok da büyük bir tehdit olduğunu sanmıyorum. Yani Amerikan pazarını Çinler ele evet. geçirmiş. Fakat Amerika bunu kendi ekonomik çıkarlarını milli güvenlik tehdidi gibi görüp NATO'nun bir sorunu haline getirmeye çalışıyor ve Çin'i evet. hedef tahtasına koymaya çalışıyor. Bu nedenle de bir kafa karışıklığı söz konusu. Yani şu anda NATO zirvesinde acaba hani papatya falı bakar gibi NATO'nun düşmanı Rusya mı olacak, Çin mi olacak? Halbuki evet. Direkt olarak bu iki ülkenin de yani Çin'in de Rusya'nın da hiçbir NATO ülkesine bir tehdit oluşturabilecek, onların sınırlarını ihlal edebilecek bir durum söz konusu değil. NATO burada adeta yani biraz argo tabiriyle kaşınıyor. Yani kendine bir rakip arar konumdadır evet. bu zirveden çıkan. Hı hı. Bir de ikili görüşmeler var. İsterseniz evet, ona
geçelim. Geçelim evet. Tabii bu zirvenin en önemli görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasında yapılan görüşmeydi. Zirvenin sonuna saklanmıştı bu görüşme. Görüşmenin gündemleri arasında neler vardı hocam? Kabil Havalimanı'nın kontrolü noktasında bir herhalde müzakere yapıldı. Türkiye'nin S-400 savunma sistemleri alması, buna karşı ABD'nin tavrı, F-35 konusu ve işte Suriye meselesi, bunlar konuşuldu. Siz neler gördünüz ve Türkiye'nin bu görüşmeden sağladığı avantajlar
geçen
var mı?
Geçen hafta aşağı yukarı konuştuğumuz konuların ve tahminlerimizin evet. benzer sonuçları Hı-hı. ortaya çıktı. Yani bu S-400'den vazgeçmemizi isteyebilir ve Türkiye vazgeçmez. Biz FETÖ'yü isteriz, evet. o vermez. Evet. Bu PKK'ya yardımdan vazgeçtiriz, ipe un sererler. Hı hı. Bunlara çözüm gelmedi ve gelmesi de kısa vadede mümkün değil. Ama demişti ki bu zirvede bu Afganistan konusunda bir elle tutulur, müşahhas, somut bir evet. Karar çıkabilir. Ve nitekim öyle oldu. Kabil Havaalanı'nın kontrolünün Türkiye'ye verilmesi konusu. Şimdi biz buradan ne kazanırız? Evet. Ne kaybederiz? Aslında bunu konuşmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Türkiye, Macaristan ve Pakistan'ı da bu noktada yanına almak istediğini ifade etti. Herhalde kabul de gördü. Ne dersiniz?
Evet. Şimdi burada olay şu. Mesela Afrika'daki birçok ülkelerin havaalanlarını İsrail kontrol ediyor. Oradaki diyelim ki yer hizmetlerini vesaire bir İsrailli şirket alıyor. O ülkeye giren çıkan hani uçan kuştan haberi oluyor. Evet. Şimdi biz Afganistan havaalanının işletmesini Türkiye devralırsa evet Taliban'ın saldırılarına maruz kalmak gibi bir risk vardır.
Evet.
Bu risk her zaman vardır. Geçmişte de vardı. Bundan sonra biraz daha fazla olabilir ama bunun pozitif durumu da şu, eğer biz Afganistan'ın yeniden imarı ve inşasında Türk müteahhitler rol alacaksa ve başat konumda olacaksa bu havaalanının kontrolünü ele geçirmesi, Türkiye'nin kontrolüne verilmesi elzemdir, hayati değerde önemlidir.
Evet.
Ama Amerikan şirketleri, çok uluslu batılı şirketler orada işte maden çıkaracak, enerji kaynaklarını işletecek, ticaret yapacak, biz de orada bekçilik yapacaksak bunun da evet. çok da mantıklı bir anlamı yok. Yani olayı sadece bir perspektiften, bir pencereden bakarak değerlendirmek çok da doğru değildir. Hı hı. Ama Türkiye'nin şöyle bir potansiyeli vardır. Yani inşaat sektörü konusunda mesela bizim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla SOKAR'ın anlaşması, yani evet. yakın coğrafyada petrol arama. Yani biz şu anda bir Chevron gibi, British Petrol gibi, artık Aramco gibi petrol arayabilme, karada ve denizde bunu sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki sayılı ülkelerden biri konumuna geldi Türkiye, çok şükür.
Evet.
Yani siz orada petrol arama ruhsatı alabiliyorsanız, maden işletme ruhsatı alabiliyorsanız, oranın ticaretinde ilk 3'e ilk 5'e girebilecek Afganistan ekonomisi için söylüyorum. Bunu yapmayı başarabilirsek bu havalanın kontrolünü almak, hatta Türkiye dedi ki bunun dedi masraflarını da paylaşalım. Hemen Türkiye'de muhalefet dedi ki biz dedi işte
bekçilik
mi yapacağız, bunun karşısında param dileneceğiz. Ya Amerika fukara bir ülke mi ki nereye gitse bunun faturasını işte Körfez'de attı her kuruşun parasını Katar'a, Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a fatura ediyor. Biz de niye orada duruyorsak, bunun da bir maddi karşılığı vardır, bunu da NATO evet. fonu ödemesi gerekir. Hı hı. Bu yönüyle de yani bazen yanlış düğmeyi ilikleyerek işe başlarsak yanlış sonuçlara varabiliriz. Ama bir de gözden kaçırılmaması gereken konu şu: bir, Afganistan coğrafyasının durumu. Afganistan dağlık bir ülkedir. Ben Afganistan'ı hep şuna benzetirim. Hani Müslüman olmak kolaydır. Bir şehadet getirirsin, Müslüman olursun.
Evet.
Ama Müslümanca kalmak, Müslüman yaşamak epey bir işlem gerektiriyor.
Evet.
Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zenginsen zekat vereceksin, harama bakmayacaksın. Şimdi
evet.
Afganistan'ı ele geçirmek, işgal etmek kolay olmuştur tarih boyunca. Fakat Afganistan'da kalıcı olmak çok zordur. Çünkü coğrafya çok dağlıktır. Etnik, dini, kültürel yapı farklıdır. Ve orada işte giren batağa saplanmıştır. Sovyetler Birliği 1979'da işgal etmiştir. 1988'e geldiğinde ekonomik olarak o kadar büyük bir kayıplar uğramıştır ki en sonunda SSCB'nin dağılmasıyla sonuçlanmıştır. Amerika'da 2001 yılında girdiği bu bataklıktan 2021 yılında ki 11 Eylül'de çıkmayı planlıyor. Ama Amerika şunu başararak çıktı. Göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Amerika hep bunu yapıyor zaten. Oranın askeri ve polis sistemini kendi konseptine göre oluşturdu.
Evet.
Ve oradaki önemli enerji kaynaklarının imtiyazlarını aldı, öyle gidiyor. Şimdi bunu koruyabilmek için de siyasi dengeleri birazcık gözetiyor. Mesela biz Somali'de üst kurduk diyoruz. Somali'ye gittik. Bak, Somali'nin asker ve polisini Türkiye eğitiyor. Siz o ülkenin askeri ve polis sistemini, güvenlik sistemini kendi şablonunuza göre kurduğunuz zaman artık onların askeri silah ihtiyaçlarını otomatikman siz temin etmiş oluyorsunuz.
Evet.
Amerika Afganistan'da bu altyapıyı oluşturdu, öyle çekiliyor. Bu da göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.
Evet, Biden'ın dünkü açıklamasına göre mutabakata varılmış bu noktada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten olumlu işaretler veriyordu. Herhalde Türkiye'de istediğini aldı ki böyle bir mutabakata varıldı desek i̇şte, yanlış olur mu hocam?
Taliban dediğimiz zaten talebeden geliyor. Evet. Üniversite Öğrenciler Hareketi. Ve bunun ilk kuruluşunda da Pakistan istihbaratının etkisi vardı. Türkiye'nin özellikle Pakistan'ı da bu işe dahil etmek istemesinin sebebi önümüzdeki dönemlerde yani ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan Taliban'la da belli bir ortak noktalarda mutabakat sağlayabilmek. Çünkü siz o ülkenin yönetim erkinde bulunan kişilerle mücadele halindeyseniz orada rahat edemezsiniz. Bu nedenle Türkiye Pakistan'ı da bu şekilde yanına almayı arzu ediyor. Bu doğru bir durumdur. Macaristan'da gelirse çok da
çeşitlilik, zenginlik,
zenginlik olur diye düşünüyorum.
Peki hocam, Biden Erdoğan zirvesine dair bir notu, bir fotoğrafı da paylaşarak devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasındaki konuşma çevirisini yapanlardan hemen Erdoğan'ın yanında bir başörtülü hanımefendi vardı. Bu Türkiye kamuoyunda çok konuşuldu ama dünyada çok da dikkat çekmedi, ama bunun da herhalde sembolik bir önemi vardı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı tercümanları, simultane tercümanları vardı. Ama o zirvede bir başörtülü hanımefendi Erdoğan'ın yanındaydı. O da
Merve Kavakçı.
Merve Kavakçı'nın kızı Fatıma Abu Sahanap. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Böylesine büyük bir zirvede böyle mesaj.
Şöyle, bunlar simgelerin konuştuğu. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada simultane tercümesini yapacak düzineyle insan vardır.
Evet. Evet.
Hatta muhalefet de buna itiraz ediyor. Diyor ki yani Türk dışlarının kadrosunda hiçbir insan yoktu. O kişiyle şey yapıyor. Çünkü Merve Kavakçı meclisten başörtülü olduğu için apar topar derdest edilmişti. Atın şu kadını dışarı ifadesi. Ve Erdoğan'la Türkiye Cumhuriyeti'nde NATO zirvesinde bir başörtüsü hanımefendinin orada tercüman olması.
Evet.
Yani nereden nereye sözünü söylemek açısından. Bazı muhalefet kesiminden diyor ki işte bir bayanın NATO zirvesinde ne işi vardı falan. İyi de bu bayan metroya biniyor, çarşıya çıkıyor, alışveriş yapıyor. Her ortamda, her yerde oluyor da orada simultane tercüme olunca mı söylüyor?
Sıkıntı
burada
oluyor,
çok da şey gelmiyor yani, bu bayan her yere giriyor, oraya gelince mi problem oluyor? Ama gerçekten evinden çıkmasın diyorsa, buna da uyguluyorsa, ona yani o kişisel tercihidir, saygı duyarız, ama
Art niyet var burada. Evet, bir burada çifte standart var. Evet. Peki hocam devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli görüşmelerinden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la olan görüşmesiydi ki Macron'la çok sert atışmalara da girmişti Erdoğan ve Fransa'yla da son dönemde hakikaten buzlar bir hayli sertleşmişti ve bir telefon görüşmesiyle yavaş yavaş yumuşama eğilimine girmişti ve görüşmede de Macron'la daha önce Fransa İslamı diye bir kavram vardı Macron'un ortaya attığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sormuş ki sonrasında yaptığı açıklamalarda aslında yanlış anlaşıldığını, kendisinin kastının böyle bir şey olmadığını ifade etmek zorunda kaldı. Ne dersiniz bu görüşmeye dair, Macron'un açıklamalarına
şimdi,
dair?
Türkçe'de bir söz vardır, bükemediğin bileği öpeceksin.
Evet.
Şimdi Macron Türkiye'nin bileğini bükmeyi birkaç kez denedi. Bu Doğu Akdeniz'de bunu teşebbüs etti. Hezimete uğradı.
Evet.
Libya'da Hafter'i destekleyerek denedi. Hezimete uğradı. Ve en son bu NATO zirvesinin hemen öncesinde G7 zirvesi vardır. Biliyorsunuz o bu gelişmiş, sanayileşmiş o
evet.
G7 sonra G20 oldu. İşte ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa,
Türkiye.
İngiltere ve İtalya. Yok, Türkiye yok o G7'de.
G7'de evet.
Tamam. G7 zirvesinde Macron Türkiye'ye karşı bir müeyyide, bir yaptırım kararı aldırabilmek için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Özellikle Almanya'yı bu konuda ikna etmeye çalıştı ve buradan eli boş döndü.
Yani evet.
Hemen bu NATO zirvesinin hemen öncesinde. Artı buradan boş dönmesinin sebebi Libya hadisesinde Türkiye'nin karşısında Hafter gibi gözüken güçlerin arkasında Fransa ile bile Rusya da var.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçler Türkiye'yi sevmezler ama Türkiye ile iyi kötü belli bir noktada mutabakat yapabilirler. Ama Libya'da Türkiye'yi de derdest edip Rusya'nın bu Hafter'le ortak bir şekilde Libya'ya hükmetmesi Batılıların ve Amerika'nın asla istemeyeceği bir şeydir. Dolayısıyla iki istenmeyenden Türkiye daha ehveni olduğu için Türkiye'ye çok da fazla yaptırım yapmak istemediler. Buradaki bizim tek şansımız rakiplerinin Rusya olması,
evet.
Fransa'nın tezlerinin çöpe gitmesine sebep oldu. Bütün bunlardan sonra Fransa baktı ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla sürekli rakip olmanın, karşı safta olmanın bir getirisi yok. Hep kaybeden kendisi oluyor. Bu defa da tam tersi bu Macron Erdoğan görüşmesinde hiç beklenmeyen bir şekilde ılımlı mesajlar verdi ve ortak işbirliği çağrısında bulundu. Yani sıcak mesajlar verdi diyelim geleceğe yönelik. Bu da
olumlu
diyelim. Yani sonuçta bir de Türkiye'deki bazı yani bilmiyorum bu insanlara ne denir. Yani kendi ülkesinin Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Devlet Başkanı tarafından, Biden tarafından yani azarlanıp fırçalanıp 5-10 dakikada işte diyelim ki Erdoğan'la daha önceki Trump'ın arası iyi olduğu halde 28 dakika sürmüş de herhalde bu 18 dakikada bitse çok memnun olabilecek bir kitle var ki ben bunların ruh halini anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Erdoğan bir fanidir, bugün vardır, yarın yoktur ama o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şahsı manevisini orada temsil ediyor. Ama adeta orada yani Erdoğan'ın dili sürtse de veya Erdoğan fırça yese de rahat etsek diyen bir kitlenin de Türkiye'de var olduğunu
biliyoruz.
Görmek, bilmek çok acı bir durumdur.
Evet,
bu da ayrıca değerlendirilmesi bir konu ki mesela
fotoğraf karesi üzerinden de
ertesi gün kalktı Azerbaycan'a gitti o yorgunlukla falan. İşte bir soruya da işte Ermeni soykırımı gündeme geldi mi sorusuna gelmedi elhamdülillah derken bunu böyle bir solcu bir gazeteci bile değerlendirirken diyor ki Erdoğan konumundaki bir siyasetçinin bu konuda elhamdülillah demesi beklenemez yorgunluktan diyor. Bazen biz de böyle aşırı yorgun ağzım. Ya bunu manşete çektiler günlerce böyle
döndürdüler
filan. Bu da şunu gösteriyor. Yani ellerinde çok da fazla bir malzemenin olmadığını, geleceğe dönük vizyonlarını. Mesela rahmetli Erbakan muhalefetteyken o ben Refah Partisi zamanında hatırlıyorum ya, koskoca mecliste 40 milletvekili vardı. Sallıyordu böyle, biz şu projeyle geliyoruz, adil düzenle geliyorsun, hı-hı, yapıyoruz. Ya geleceğe yönelik hiçbir şey yok, sadece bu şekilde Türkiye'nin ayağı sürtsün de buradan bir ekmek çıkar mı diye düşünen muhalefetin olduğu bir ülkede yaşamak da oldukça düşündürücü.
Evet. Geçelim Erdoğan Miçotakis görüşmesine hocam. Yunanistan'ın talebi üzerine bu görüşme gerçekleşti. Talep Miçotakis'ten geldi. Daha önce gene Yunanistan'da son dönemde krizler yaşandı ve Erdoğan Miçotakis görüşmesinde de gerçekten de olumlu bir hava hakim olduğu ifade edildi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle üçüncü kişileri, ülkeleri vesaire aramıza katmayalım. Direkt özel hattan karşılıklı bir sıkıntı olduğu zaman görüşelim denildiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki döneme dair Yunanistan'la Türkiye arasında o gerilim devam eder mi? Bu görüşme sonrası neler beklersiniz?
Şimdi Türkiye'nin bu teklifi yapması aslında her iki tarafın kazan kazan politikasına hizmet etmektedir. Yunanistan'da da aklı selim düşünen, yani birazcık devlet tecrübesi olan insanlar bu görüşe sıcak baktılar. Çünkü Yunan adalarının o Türkiye'ye yakın olanlarında elektrik, su, bir takım hizmetlerin Türkiye'den karşılanması onlar için çok daha ekonomik bir şeydir. Evet. Ama Türkiye ile siz aranızı bozup kriz yaşarsanız ve bunu Atina üzerinden lojistiğini sağlamaya çalışırsanız çok daha pahalı, evet, bir şey olur. Bir diğer konu, Yunanistan'ı fiştekleyip sürekli olarak Türkiye ile gerginlik oluşturan güçler aynı zamanda Yunanistan'a silah, evet, temin ediyorlar, silah satıyorlar. Ve Yunanistan'ın ekonomisi zaten borç batağının içerisinde. Bir de aşırı silahlanmayla birlikte Yunanistan taviz üzerine taviz veriyor. İşte Girit Adası'nda Amerika'ya üst veriyor. Çinlilere bilmem Atina yakınlarında liman işletmesi veriyor. Ötekilere bunu veriyor. Çünkü artık o adaların stratejik öneminden dolayı borçlandırıp oradan önce bir askeri üs alarak, turizm işletmesi alarak taviz alıyorlar Yunanistan'dan. Bu da Türkiye'nin de işine, bir taraftan Yunanistan mevcut varlıklarını kaybederken bu Türkiye açısından da ayrı bir tehdit oluyor. Yani karşınızda güçsüz bir Yunanistan gibi bir komşunuz varken, evet, şimdi Amerika'yla, Çin'le, bilimum, beynelmilel ülkelerle askeri, ekonomi karşı karşıya geliyorsunuz. Evet. İşte Türkiye'nin teklifi, yani biz aramızdaki sorunları dostane bir şekilde çözelim ve ortada bir kaynak varsa bunu adilane bir şekilde paylaşalım ve ikili diyalog çerçevesinde, yani gerginlik yerine böyle ticareti, turizmi falan geliştirdiğimiz zaman her iki ülkenin de bu kazanması mümkün, çıkarınadır ve bu görüş aslında aklı selim olandır. İnşallah gelecekte olumlu bir şeye evrilir. Çünkü Türkiye'nin komşularıyla iyi gelişmesi, geçinmesi Türkiye'nin menfaatinedir. Çünkü gidiş gelişlerin artması, bu Gürcistan'dan tutun da Bulgaristan'a kadar, o ülkelerin ekonomisi daha küçük ve daha zayıf olduğu için karşılıklı gidiş gelişler, turizm, ticaret ilişkilerinin artması daha güçlü olan, satacak malı daha fazla olan ülkelerin lehinedir. Onların bir lehine ise bizim üç lehimize, evet, durumdur. Türkiye'de onun için böyle kapılara beton duvarlar örerek ne sizin yüzünüzü görmek istiyoruz ne de biz sizin yüz, demek Türkiye'nin lehine bir durum değil. Türkiye, hı hı, bunu yapmaya çalışıyor ama maalesef bir ateş çemberinin içerisinde, evet, Balkanlar, hı hı, Kafkaslar, Orta Doğu coğrafyasında yaşamakta kolay bir şey değil tabii,
evet,
ki.
Evet, ki fişekler de ateşleniyor. Hocam liderler düzeyinde böyle ılımlı bir hava eserken Yunanistan'da kamu düzenini bozmakla suçlanan İskeç'e seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 15 ay hapis cezası verildi. Yeni bir haber. Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bu konuda ne demek istersiniz?
Yani tabii bu şöyle diyelim, Yunanistan'ın bir kuduz köpeğin ısırması gibi, yılanın sokması gibi, akrebin sokması gibi, yani tıniyeti vardır her canlının yaratılıştan, bir tabii fıtratı vardır. Yunanistan'ın da kurulduğu günden beri ki Osmanlı'nın yönetiminde yüzyıllarca kalmıştır Yunanistan. Daha 1828 yılında bağımsız olduğunda da zaten çobanlarla eşkıyalardan oluşan bir toplumda. Evet. Habsburglardan bir kral getirdiler Yunan kralı olarak. Ya bu aşağılık kompleksinden bir türlü kurtulamadı. Her defasında orada bulunan Müslüman Türk azınlığa zulmetmeyi kendine bir hak veya bir görevmiş gibi görüyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani biraz benzetme ne kadar doğru olur bilmiyorum da. Böyle toplumda silik olan, böyle iş yerinde mesai arkadaşlar hep aşağılanan, itilen böyle silik şahsiyetlerin evde gidip eşinin, çocukların üzerinde terör estirmesi gibi bir şey. Yani Yunanistan'ın tutup oradaki Batı Trakya'daki Lozan Anlaşması'yla hakları garanti ve güvence altına alınmış olan insanlara bunu yapması, yani bunun işte ne diyorum, genlerinde var olan bir kompleksin bir dışa vurması diye düşünüyorum. Yunanistan'da da aklı selim insanlar vardır Türkiye'de, evet, olduğu gibi de böyle işte kamu bürokrasinin elinde bulundurup iflah olmaz müzmin Türkiye İslam düşmanı insanlar vardır. Bunu da unutmamak gerekir.
Evet, peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına aranın ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da birlikteliğimize devam ediyoruz. Medeniyet Coğrafyası programındayız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la stüdyomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya gündemini evlerinize taşımaya. Hocam, ilk bölümde NATO zirvesini ve yansımalarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmeleri konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinin hemen ardından Azerbaycan'a geçti ve tarihi şu Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Şuşa beyannamesini açıkladı. Bunu konuşalım. Şuşa ziyareti hangi açılardan önemliydi? Bu tarihi bir ziyaret olarak da ilk Türk Cumhurbaşkanı o beldeyi ziyaret etti. Ve bu Şuşa beyannamesi nedir, neleri kapsıyor? Aliyev'in Kars Anlaşması'na atfı neyi ifade ediyor? Buradan devam edelim. Buyurun hocam.
Şimdi Şuşa'nın olduğu yer Dağlık Karabağ bölgesinde. Şimdi bir Karabağ evet, hanlığından kalma o Karabağ vilayeti var. O geniş Karabağ'ın içerisinde bir de Dağlık Karabağ bölgesi söz konusu. Şimdi Azerbaycan topraklarının %20'si işgal edildiğinde, o 7 rayon kurtarıldı diyoruz. Bu Karabağ vilayetinin önemli bir bölümü idi. Oralar Ermenilerden temizlenirken özerk bir statüye sahip olan Sovyetler Birliği zamanında ve Ermeni nüfusun da çoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ'ın bir şehri olan Şuşa, ki burası çok ulaşılması zor, yani kartal yuvası gibi korunaklı bir yerin, o sihalar marifetiyle yukarıdan oradaki savunma hattının bertaraf edilip Şuşa ele geçirilince direniş hattı kırıldı ve diğer bölgelerden çekilerek Rusya apar topar devreye girdi ve barış anlaşması imzalandı. Ki Şuşa'yı ele geçiren güçler Hankendi'yi veyahut da Hocalı'yı çok rahat ele geçirebilirdi ve orada durduruldu. Şimdi Şuşa'nın bir tarihi, kültürel bir merkez olması ve bir de o Dağlık Karabağ'ın olduğu yerde Türkiye'den bir cumhurbaşkanının Azerbaycan Devlet Başkanı'yla birlikte orada fotoğraf vermesi ve dünyaya şu mesajın iletilmesi önemliydi. Biz ikili savunma işbirliği anlaşması imzalıyoruz. Hı hı. Ya bundan sonra nasıl ki NATO'nun 5. maddesinde herhangi bir 30 ülkeli NATO'nun bir ülkesine yapılan saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış kabul edilir ve topyekün karşılık verilir ilkesi var ise, Türkiye'de Azerbaycan'la şu mesajı verdi. Aslında Rusya'ya verdi bu mesajı. Hı. Çünkü Ermenistan'ın orada ne Türkiye'ye ne de Azerbaycan'a tehdit olabilecek
bir durumu
gücü
kalmadı
de yok. Cüret de edememesi gerekir. Hı hı. Ama Rusya'nın, biraz da İran'ın, İran'ın rolü şöyle: Ermenistan'la Azerbaycan'ı sürekli birbiriyle didiştirip kendisinin o Güney Azerbaycan dediğimiz işte o Tebriz merkezde o bölgede rahat etmek istemesi, yani kuzeyin sürekli evet, mücadele karışık olması.
Güney kendinde kalsın.
Evet, kendine sıra gelmesin, evet, diye. Şimdi Türkiye hem İran'a hem Rusya'ya hem de dünya şu mesajı verdi. Bundan sonra Azerbaycan topraklarına yapılmış bir saldırı Türkiye'nin herhangi bir kara parçasına yapılmış kabul edilecek ve ortak buna karşı konulacak. Bu ikili savunma işbirliği anlaşmasıyla birlikte artık eğer ki Rusya Ermenistan'a, ki Rusya bunu çok yapar, Kırım'da yaptı, yakında Donbas'ta da mesela
tekrar denenebilir.
Abazya'da yaptı, evet, Güney Osetya'da yaptı. Adam Rus askerlerini, Rus komandolarını getiriyor. Mesela Ermeni üniforması giydiriyor, orada operasyon yaptırıyor. Yani Türkiye dedi ki artık bundan sonra bu ele geçirilen ve Ermenilerden temizlenen bölgelere tekrar böyle bir saldırı yapmak, tekrar yani böyle bir şeyi aklınızdan geçiriyorsanız hani, evet, artık Azerbaycan'ı değil karşınızda
bizi
bulursunuz. Türkiye'yi bulursunuz.
Peki bir askeri güç bulundurma durumu söz konusu olacak mı o kurtarılan bölgelerde?
Şöyle, elbette ki yani Azerbaycan daha hassas davranacaktır, evet, o bölgede. Bir de orada bir koridor vardır.
Zengezur
koridoru. Çünkü öyle bir harita çizilmiş ki Türk dünyasıyla bizim aramıza Ermenistan bir hançer gibi o Zengezur, hı hı, bölgesinden sınır tampon olarak karadan kapatılıyor. İşte Güneyde Aras Nehri, evet, olmak üzere. Şimdi bu anlaşma çerçevesinde karadan Türkiye Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan Zengezur koridoruyla Azerbaycan topraklarına, oradan da direkt Orta Asya'ya kadar, evet, karayoluyla Türk tırları gidebilecek. Bunun karşılığında da Şuşak koridoru dediğimiz şeyden Ermenistan ile Hankendi arasında, o Dağlı Karabağ bölgesi arasındaki yolun açılmasına Azerbaycan izin verecek. Yani karşılıklı, hı hı, yani Ermenilerin Dağlı Karabağ'la olan bağlantısına karşılık Zengezur koridoru açılacak. Bu da her iki tarafın yine, evet, kazan kazan, tıpkı Yunanistan'la olduğu gibi. Yani günümüz dünyasında Türkiye şu mesajı verdi. Altılı bir şey, evet, toplayalım. Yani bölgenin üç ülkesi olan, yani eski Sovyet Cumhuriyetleri, Azerbaycan, evet, Ermenistan ve Gürcistan'ın yanı sıra mücavir alanda bulunan üç ülke, Rusya, İran ve Türkiye'nin de olduğu altılı, hı-hı, bir masa kuralım ve sorunları bu altı ülke bir araya gelsin, çözsün, evet, gibi bir teklife aslında Azerbaycan'da, hatta Ermenistan'da sıcak bakıyor inşallah. Yani, evet, bundan sonra yani Amerika'dan, Fransa'dan, dünyanın öbür ucundan, okyanus ötesinden birileri gelip buraya maydanoz olmasınlar. Yani burada bir sorun varsa masanın etrafında bu altı ülke gelsin. Yani kim haklı, kim haksız, nerede kim ne yapıyorsa bu kendi arasında karar vermesi bölgesel çatışmaların çok daha büyük savaşlara dönüşmeden engellenmesi yönünde önemli bir karardır. İnşallah hayata geçirilir, evet, diye ümit ediyoruz.
Şuşa'da Türkiye'nin bir de konsolosluk açma girişimi olacak.
Tabii ki orası simgesel, evet, bir şey. Yani artık orası çok büyük paralar ve emekler harcanarak bir kültür başkenti. Yani Türk dünyasının kültür başkenti deniyor ki bu böyle çok basit bir, hafife alınacak bir cümle değil.
Peki hocam. Devam edelim. Hocam Afrin'de geçen hafta bir hastaneye terör örgütü PKK-PYD tarafından bir saldırı düzenlendi. O saldırıda onun üstünde insan katledildi. Yine onlarca kişi yaralandı. Daha sonra yine Afrin'de buna benzer bir saldırı daha oldu. Fakat ilginçtir. Amerika tamam kınadı, tepki gösterdi ama failin kim olduğuna dair bir ifade yok ortada. Yine Avrupa Birliği kınadı ama kim yaptı bu saldırıyı, ona dair bir kınama ya da bir yaptırım söz konusu değil. Bunu konuşalım. Bu noktada Türkiye'nin kendi tezlerini hem bu görüşmelerde anlatabilme durumu söz konusu oldu mu? Ya da işte görmezden mi geliniyor? Neler söylersiniz?
Olayı şöyle bir tersinden okuyalım. Diyelim ki Fransa'ya DAEŞ bir saldırı düzenlese, orada işte 30-40 kişi hayatını kaybetti ki hastaneye düzenlediğini düşünelim roketlerle falan.
Evet.
Fransa polisi de çok acımasız bir şekilde operasyonlara başlasa, böyle kenar mahallelerde evleri arıyor falan. Türkiye dese ki taraflara itidal
Tavsiye ediyoruz.
Taraflar arası ihtilal tavsiye ederseniz DAEŞ ile Fransa'yı
eşit kabul
edersiniz. Şimdi bunlar bize bunu yıllardır yapmaya çalışıyorlar. Her defasında Türkiye bunu reddediyor ama teamüden bilerek isteyerek, yani karşı tarafta bir terörist grup var, Türkiye'ye ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere saldırıda bulunuyor ve pişmiş kelle gibi oradan Amerikalılar, Fransızlar, NATO'da müttefikimiz dediğim ülkeler, ya işte mütekabiliyet ilkesine uyun, yani aşırı bir güç kullanmayın, tarafları itidale davet ediyoruz. Ya karşı tarafındaki bir devlet değil yani orada. Biz karşımızda İran'la, Irak'la, Suriye devletiyle değil, orada bir terör grubuyla mücadele ediyoruz. Bu yönüyle bir kere o terminolojiye konusunda hassas olmamız gerekiyor. Bu saldırılar Türkiye tarafından not ediliyor. Yani bunun tekrarı olursa veya sıklaşırsa ki Türkiye'nin o Tel Rifat bölgesine ki hemen hançer gibi bu Afrin'in 15 kilometre kadar ilerisinde yuvalanmış PKK'lılar var. Ve Tel Rifat'ın nüfusunun tamamına yakını Sünni Araplardan oluşuyor. Ve biz iki yıl önce gidip orada bir yardım faaliyetlerini organizasyon gördüğümüzde o Tel Rifat'ın olduğu, şu anda PKK'lıların, YPG'lilerin kontrol ettiği bölgedeki Arap aileler bizim bu Afrin ile Kilis arasında kalan o arazide, o Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin ağaçlarının altında çadırlar kurmuşlar. Evet. Ya iki yıl aşkın bir süredir bu insanlar çadırda yaşıyorlar. Ya Türkiye'nin oraya muhtemelen bir operasyon yapıp oradaki terör unsurlarını temizleyip ve o mülteci halindeki Türkiye'nin bakmak zorunda kaldığı bu insanları kendi evlerine, ocaklarına döndürmek de herhalde boynunun borcudur diye düşünüyorum.
Evet.
Tel Rifat bölgesindeki hemen o Afrin'in yakındaki YPG'lilerin üstlendiği bölge. Çünkü oradan füzeyi fırlattıklarında çok yakın mesafe, 5-10 kilometre sonra sizin hastanenizi, yerleşim birimlerinizi çok rahat vurabiliyorlar.
Evet. Peki bir de hocam yine PKK terör örgütü üzerinden giderken Almanya'da Irak'ın kuzeyine yönelik bir destek için gitmek isteyen PKK yandaşlarına izin verilmedi. Türkiye ile aramızı bozmak istemiyoruz denilerek Almanya'dan şaşırtan bir hamle geldi herhalde, değil mi?
Şimdi Almanya'nın derin devleti diyelim. Yani Alman istihbaratı ve derin devleti, yani tahmin edilenin üzerinde güçlüdür. Yani evet. Almanya'da hiçbir cinayet faili meçhul değildir. Faili meçhulse bunun o derin yapının parmak izleri vardır.
Evet.
Şimdi Almanya baktı ki bu önce Türkiye'ye karşı bir denge unsuru oluşturma düşüncesiyle, ki 3 milyon civarında Türk nüfusun yaşadığı Almanya'da bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve oradaki Türkleri dizginleme, dengeleme politikasında bu PKK'ya yardım, yataklık, kapı açtı, onlara her türlü imkanları sağladı. Fakat son dönemlerde gördü ki Almanya'da artık yani bu gücü kontrol edemez duruma geldi. Bunlar Şiraze'den çıkmaya başladı ve eğer o ekip Irak'ın kuzeyine, Erbil, Süleymaniye oralara gidip bir takım açıklamaları da bulunup vesaire yapıp şey yapsaydı, Türkiye ile ilişkileri büyük ölçüde zehirlenecek idi Almanya'nın. Fakat Almanya getirisine bakıyor hiçbir şey.
Evet.
Yani dolayısıyla çok uzun zamandan beri ilk defa, yani diyebilirim ki son 15-20 yıldan beri Almanya'nın ilk defa aklı selim bir şekilde hareket edip böyle bir girişime izin vermemesi de olumlu bir durumdur diye söz ediyoruz. Çünkü Almanya açısından olumlu olmasının sebebi getirisi olmayan ama karşılığında Türkiye ile geri dönülmez bir şekilde yaralar açan bir konudur. Mesela Amerika ile bizim ilişkileri de zehirleyen iki konu vardır. Biri FETÖ konusu, diğeri de bu PKK'ya yardım. Şimdi PKK'ya yardım etmesinin Amerikan dış politikasına, Amerikan ekonomisine zerre kadar bir faydası yok. Sırf orada İsrail lobisini
memnun etme adına
orada Türkiye'ye çıbanbaş olacak bir şey oluşturmak ve İsrail'e bir ikiz kardeş getirme adına Amerika Türkiye ile ilişkilerini maalesef uzun zamandan beri böyle parçalı limoni gitmesine sebep oluyor.
Hocam, Cenevre'de iki lider, Biden ve Putin, 36 yıl aradan sonra iki ülkenin liderleri tekrar bir araya geldi. Daha önce 1985'te Gorbaçov'la Reagan oturup konuşmuşlardı. Şimdi de Biden ve Putin Cenevre'de bir araya geldi ve aradaki buzları eritmeye çalıştılar. Büyükelçiler geri dönecek bu yapılan görüşme sonrası. Yine Libya'da ortak hareket etme noktasında bir mutabakat var sanki. Daha neler var bu önemli görüşmeden, zirveden? Sizin aldığınız notlar neler? Olumlu bir sonuç doğurdu mu Rusya ve ABD açısından?
Birinci fotoğraf şu: Cenevre. Yani Cenevre tarafsız bir bölge, eşitlerin bir araya geldiği bir yer. Dolayısıyla eğer diyelim ki Brüksel'de bu görüşme olmuş olsaydı Putin orada deplasmanda gibi olacaktı. Evet. Cenevre'de, İsviçre'de bunun olması demek, yani Putin'le Biden eşit statüde iki başkan olarak görüştüler. Hı-hı. Bu Rusya adına bir kazanımdır. Çünkü Amerika kendini hep dünyanın
lideri görüyor.
Lideri ve üst
jandarması şeyde vesairesi.
Artı hani Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da öyle bir medya var ki Trump'ın her yaptığını muhalif olan ve Biden'a da sınırsız destek veren o medya, ki CNN muhabirinin bir sorusu vardı Biden'a, azarlandı oradaki muhabir. Şimdi bu kadar rezervle iş başına gelen Biden aslında hayal kırıklığına uğrattı o
kitleyi,
çünkü böyle daha sert, böyle daha
şahin
ayar veren bir Biden bekliyorlar idi. Fakat durum hiç de öyle olmadı. Hatta NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması gereken, ki başaramadığı bence en önemli şey, Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, yani oradaki başat batılı müttefiklerini yanında sağlam tutmak idi.
Evet.
Mesela Almanya'ya sürekli olarak şu telkinde bulunuyor idi Amerika: Kuzey Akım gaz projesini askıya al. Bize nasıl her defasında temcit pilav gibi S-400 füzesinden vazgeç diyor. Biz aldık, getirdik, kurduk, hala diyor. Almanya'da bu Ukrayna krizinden dolayı doğal gaz hatlarında problem olunca Kuzey Akım, yani Ukrayna'ya uğramadan Rusya'nın kuzeyinden direkt Almanya'ya gelen bir boru hattı düzenledi ki Rusya en çok doğalgazı Almanya'ya satıyor. Daha sonra Türkiye ikinci pazar konumunda, ki enerji güvenliği sanayileşmiş ülkeler için yani damardaki kan gibidir, çok önemlidir. Dolayısıyla Almanya Amerika'nın bu tavsiyelerini kulak ardı ederek bu projeyi uygulamaya koydu. Ve bu yönüyle Amerika Almanya'ya sözünü dinletemedi. Öbür taraftan İngiltere ile her konuda mutabıkmış gibi gözüküyor ama iş detaylara gelince farklılaşıyor. Ve Putin'le görüşmesinde ise bir taraftan Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya alacağız diye mesajlar verip, Putin'le görüşürken de böyle ortamı yumuşatacak böyle dünyaya fotoğraf sunmak kendi içinde de bir çelişkidir aslında. Yani Amerika Rusya'yla hasım olmayı istiyor. Çünkü Rusya her zaman alt edebileceği bir rakip. Bazen siyasiler de öyle, yenebileceğini düşündüğü rakibi hep böyle karşıda finalde onunla rakip olmak ister. Amerika'nın da böyle Rusya'yı sürekli yedekte bir düşman olarak tutma stratejisi söz konusu. Ama Çin'i sürekli olarak hiçbir askeri tehdit olmadığı halde, ekonomik bir takım şeylerden dolayı şu anda Putin'le görüşürken Rusya'yla sıcak mesajlar verip hedefi Çin'e, okları Çin'e yönlendirme politikası vardı ama bu Amerikan kamuoyu içerisinde de hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtelim. Yani tekrar ediyorum, Cenevre'deki Putin-Biden görüşmesinin bence galibi Putin'dir ve Biden Amerikan kamuoyunda bile bekleneni veremedi ve hayal kırıklığı yaşattı.
Evet hocam. Devam edelim. Hocam, Mısır'da daha önce de maalesef darbe sonrası idamlar yaşanmıştı. Son olarak aralarında Esma'nın babası, şehit Esma'nın babası Muhammed Bilteci'nin de bulunduğu, yine Müslüman Kardeşler liderlerinden Saffet Hicazi'nin de bulunduğu 12 kişinin idam cezası onandı. Türkiye ile Mısır arasında son günlerde de sıcak temaslar var. Bu herhalde böylesine bir idam cezasının gerçekleşmesi bu ilişkileri de, bu sıcak havayı bozabilir. Ne dersiniz, bir jest olarak önümüzdeki günlerde iptal edilebilir mi, vazgeçilebilir mi?
Olayı biz hep Türkiye açısından bakıyoruz ama bir de küresel bir bakış açısıyla olayı değerlendirdiğimizde, normalde dünyanın hani tırnak içerisinde özgür, evet, demokratik, insan haklarına saygılı Batı dünyasında idam yasaktır. Bütün Avrupa Birliği, evet, ülkelerinde. Madem idamın böyle sizin bakış açınıza göre dünyada bir insana uygulanmaması gereken bir had, bir ceza olduğunu düşünüyorsunuz, kendi ülkenizden kaldırıyorsunuz. Mesela Türkiye'de bu idam kaldırıldı. Mesela Türkiye'de bir kanun teklifi verilmek istense, idam tekrar geliyor olsa bütün kamuoyu, Batı kamuoyu ayağa kalkıyor.
Evet.
Vay olur mu? İyi de adam takır takır insan asıyor Mısır'da. Hmm. Hiçbirinizin sesi çıkmıyor. Yani burada, yani oradaki asılanlar insan değil mi? Yoksa o rejimle sizin bizim bilmediğimiz bir
bağınız mı var?
Bağınız mı var ki evet, bu kadar sessiz ve sükut içerisinde, yani hiçbir kınama şeyi de duymuyoruz yani.
Evet.
Bu kadar insanların düzmece mahkemelerde yargılanması, sonra idam edilmesi, ki bunların hiçbiri insan, yani katil değiller, insan öldürmemiş de, sadece fikir suçlu gösteri yapmıştır, evet, mevcut darbeye. Yani biz de şu anda Sisi'ye karşıyız diyoruz, meydanlarda yürüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun da sıradan halka kadar. O zaman biz de Mısır'da olmuş olsak biz de aynı cezaya çarptırılabilecek suç işlemiş oluyoruz ki bu çok tüyler ürpertici bir durumdur. Yani inşallah Türkiye ile olan ilişkiler zedelenmez. Çünkü daha yeni yeni ortam yeşeriyordu. Ama bir diğer taraf da Batı dünyasının buna bu kadar sessiz kalması hakikaten yani düşünülmesi gereken bir konu. Yani bu Türkiye'de bunun onda biri kadar bir şey yapılmış olsa dünyayı ayağa kaldırırlardı.
Evet. İran'da bugün seçim var hocam. Cumhurbaşkanı seçimi gerçleşiyor. En popüler aday da yargı erki başkanı İbrahim Reisi olarak görünüyor. Ne dersiniz İran seçimlerinin sonucuna dair? Muhafazakarlar yarışıyor zannedersem. Ve bazı adaylar da Reisi yönünde adaylıktan çekildi. Buyurun.
Şimdi İran seçimlerinin benim açımdan kayda değer en önemli yanı katılım oranı.
Evet.
Yani katılım oranını şu bakımdan değerlendiriyorum. Çünkü İran'da Cumhurbaşkanlığı için herkes aday olabilir. Fakat oradaki manevi otorite, yani o Hamaney'in elindeki o yetkiyle, yani siz diyelim ki İbrahim Emre olarak anketler gösteriyor ki %50 oy alma potansiyeliniz var. Diyor ki seni veto ettim.
Evet.
Bitti işin. Veya sen diyorsun ki madem beni veto etti, benim adıma
şu girsin,
şu girsin, onu da veto ediyor. Yani böyle bir sistemin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bu vetolardan sonra bile İran halkı hala ümit bağladığı bazı siyasilerin seçime girmesine müsaade edilmişse katılım oranı yüksek olur ve o zaman çıkan sonuca göre de bir heyecan oluşur. Ama o veto olaylarında kimi ne kadar veto yediğini bilmediğimiz için katılım oranlarına bakmamız gerekiyor. Katılım oranı çok düşükse bu şu demektir: muhafazakarlar kendi arasında kendi çalıp kendi oynadığı bir seçim olacaktır. Ama İran'da sürekli olarak, yani İran rejimine göre liberal görüşleri savunan mesela bu kişiler her zaman İran'da bir takım ilerlemeler, toplumsal yapıda değişim, dönüşüm ve pozitif yönde gelişmeleri sağlamışlardır. Ama rejimin de çok katı duvarların olduğunu ve kolay kolay dizginleri ellerinden bırakmak istemediğini de bilmekteyiz. Yani seçim sonuçlarından önce bu parametreleri de dikkate almak gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Hocam son dakikalarımıza girdik artık. Hedasi Barajı meselesi gündemdeki yerini koruyor. Arap Birliği'nden de bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir çağrı var. Bu mesele bu konseyin çatısı altında çözülsün diyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada Arap Birliği Sudan ve Mısır lehine bir tavır takındı. Bu da Etiyopya'nın tepkisini çekti. Buyurun.
Şimdi Hedasi Barajı veya Rönesans Barajı, hı hı, dediğimiz baraj, Nil'in iki büyük kolu var. Biri Victoria Gölü'nden gelen Beyaz Nil, biri de Etiyopya'dan gelen Mavi Nil. Bu Mavi Nil üzerine Etiyopya'nın çok devasa milyar dolarlar harcayarak uzun yıllardır yaptığı ve nüfusu da hızla artan bir ülkedir Etiyopya. Buradaki kavganın sebebi su tutma, işte 2 yılda mı bu baraj doldurulacak, 5 yılda mı, 10 yılda mı gibisinden, yani barajın su tutma hacminin ne kadar sürede doldurulacağıyla, evet, ilgili bir kavga söz konusu. Hiçbir konuda anlaşamayan Arap Birliği nasıl olmuşsa bu konuda anlaşmışlar Mısır ve Sudan'dan. Yani aslında Sudan'da çok fazla etkilenmiyor bu Hedasi Barajı'nın su tutmasından. Çünkü Beyaz Nil'den besleniyor, ama Mısır buradan direkt etkileniyor. Bu Mısır'ın biraz Arap Birliği'ni arkasına alması konusu. Ancak Etiyopya son tahlilde haklıdır. Yani ülke diyor ki benim 100 milyon aşkın nüfusum var. Bu nüfusu besleyebilmek için baraj yapacağım, sulama kanalları açacağım ve enerji ihtiyacımı karşılayacağım. Bu tıpkı bizim Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki GAP projesi kapsamında baraj yapmasıyla aynı kategoride. Evet. Yani Irak ve Suriye'nin sürekli Türkiye'yi şikayet etmesinin bir benzerini Mısır yapıyor şu anda.
Evet. Son olarak hocam, Avrupa Birliği Macaristan'a bir tehditte bulundu. Gerekçe Macaristan'ın eşcinsel ve transseksüel gençlerin haklarını kısıtlama adımları. Eğer sen bunu yaparsan diyor, ben de Macaristan'daki projelerin bütçesini keserim diyor. Avrupa Birliği Macaristan'ı bu konuda sıkıştırıyor. Ne dersiniz?
Şimdi Anadolu'daki tabirle cevap vereyim. İpin ucunun kimin elinde olduğunu anlamak açısından, evet, önemli. Yani bu kadar çevre felaketleri yaşanırken, bu kadar insan hakları ihlalleri yaşanırken, bütün dünyada, Avrupa'da o mültecilerin yaşadıkları dram dururken, eşcinsel haklarına gereken özeni göstermezseniz, ha bak size diye tehdit ve sopa gösteren bir dünya düzeninde yaşıyoruz.
Maalesef
işte ipin ucu kimin elinde, ona, evet, göre düşünmek lazım.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.